Harry Potter ve Felsefe Taşı Bölüm 6 Peron 9-3 çeyrekten yolculuk.
Merhabalar, Hidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Bugün Servet'le Harry'nin Hogwarts yolculuğunu konuşacağız. Servet'cim, haftan nasıl geçti, neler yaptın?
Evet. Tez yazmam gerekirken fan fiction okudum. Sen ne yaptın?
Ben de bu aralar Ann Arbor'da hava çok güzel. O yüzden sık sık dışarı çıkmaya çalıştım, yürüyüş yapmaya çalıştım. Havanın keyfini çıkardım, balkonu falan temizledim. Keyfim yerinde. Birazcık daha soğuyacakmış havalar galiba ama çok düşünmemeye çalışıyorum. Yazın geldiğini hissediyoruz, ağaçlar falan yeşillendi böyle. Onun mutluluğu var. Sana dün gece attığım Harry Potter fanfiction okudun mu?
Ya okumadım, nasıl ciddi alıp nasıl okuyabilirim? Sadece sinopsisini okuyup kahkahalara boğuldum yani.
Çok güzel bir hikaye. Şimdi bu hikayede şey oluyor arkadaşlar. İsmi neydi? The Art of Self-Defense. Harry'nin annesiyle babası Harry'e sahip oluyorlar, Harry'i doğuruyorlar ama evlenmiyorlar. Ve Lily bir otelin menajeri oluyor. Babası da zengin ve züppe baba. Çocuğun hayatına arada bir girip çıkıyor, arada bir girip çıkıyor falan. Aslında anneyle aralarında çok güzel bir kimya var ama babanın büyümesini bekliyor anne.
Tanıdık geldi mi bu hikaye?
Acaba... Ve çok ilginçtir ki ben bu hikayenin Gilmore Girls'ten esinlenildiğini daha önce 4-5 defa okuduğum halde tam anlamamışım. Şeyde Archives of Our Own'da yukarıda Alternative Universe Gilmore Girls yazınca böyle taşlar yerine oturdu. Ama bir şey soracağım. James olgunlaşmasa, büyümese tam Christopher olacak adam değil mi?
Ya benim beynim yanıyor. Bu ikisini bir araya getiremiyorum. Zaten okumaya çalıştım dün gece attığın şeyi. Okuyamıyorum yani.
Ya ben çok seviyorum bu hikayeyi çünkü bir kere one shot'lar böyle çok güzel şey gibi, hasta olmadan önce ginger shot alırsın falan, böyle çok efektif. Kısa sürede bünyeni alıyorsun Harry Potter'ı, sonra yoluna bakıyorsun böyle commit edemeyeceğin zaman, zaman ayıramayacağın zaman bir hikayeye böyle küçük bir tat bırakıyor şeyinde. O yüzden one shot'ları seviyorum. İkincisi de buradaki karakterler gayet iyi yazılmış. Yani Harry mesela çok mutlu yetişmiş bir çocuk, çok özgüvenli.
Rory yaşında mı?
17 yaşında. Tam mezun olacak Hogwarts'tan, işte son senesi.
Hala Hogwarts'tayız yani. Ben bunları hani Gilmore Girls evreninde düşünüyorum bir yandan. Böyle bir gerçekten taşlar oturmadı ya yerine.
Çok acayip şeyler oluyor. Mesela bu 3 büyücü turnuvası oluyor. Cedric Diggory katılıyor ve ölüyor. Harry katılmıyor ona. Ondan sonra Cedric'in ölmesi Harry'i çok etkiliyor çünkü Quidditch şeyleriler falan böyle. Hani benzer şeyler var, paralellikler. Babası şeye, Order'a katılıyor. Zümrüdüanka yoldaşlığına katılıyor. Harry de babasıyla annesinin arasında Zümrüdüanka yoldaşlığına dair bir konuşma geçtiğini duyunca ben de katılmak istiyorum. Ben de Voldemort'a karşı savaşmak istiyorum diyor. İşte onlar da önce mezun olman lazım falan diyorlar. Sonra babası Harry'e en sonunda şey veriyor. Tamam, okey, tamam. Hazırlayacağım seni de karanlık sanatlara karşı diye. Sonra özel dersler vermeye başlıyor falan böyle. Yani o Harry'nin özgüvenli olması, Lily ile arasındaki bağ, Lily'nin James'e olan ilgisi. Yani hikaye bence çok tatlı bir hikaye. Gilmore Girls'ın sıcak çikolata şeysini alıyorsun, havasını alıyorsun yani. Bence biraz daha okumaya devam edebilirsin.
Ama yani Lily ve Lorelai ne alaka? Benim asıl kafamda oturtamadığım şey o oldu. Çünkü Lily'nin hiçbir alakası yok Lorelai'la bence. Hani o en başta onu işte başka bir şehre taşınıp işte çocuğu tek başına yetiştirmeye falan iten o güç var ya. Hani Lily zaten hayatın oraya asla gelmesine müsaade etmeyecek bir insan değil. Biraz reckless olman lazım Lorelai gibi yani böyle bir şey yapabilmek için. Lily hani 7 yıl James'i reddetmiş biri olarak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden karakter uyuşmazlığı var.
Ben Lily'nin James'e karşı bu yüksek reddedişini en başından beri aslında James'e ilgi duymasıyla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani James'le böyle kısa süreli...
Yani şöyle, ben zaten James'e ilgi duymuyor demiyorum. Ama hamile kalmazdı, anlatabiliyor muyum Lily? Hani orada Lorelai çünkü biraz reckless, hani evlenecek...
Hiç büyük konuşmayalım.
Lily de yapar mıydı? Hermione gibi yani. Hermione sanki böyle aşırı
aşırı dikkat. Hayır, aradaki fark o. Diyorsun ya insanlara Hermione yapmayın Lily diye. Bence aralarındaki fark o yani.
Ama yine de reckless mı sence Lily? Yani Lily...
Lily'nin reckless bir damarı var.
Ama yani James'e tamamen okey olmadan James'e evet demez yani hiçbir türlü gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? James'i her şeyle kabul edip sonra bir ilişkiye başlayıp sonra işte ucuna kadar, sonuna kadar gider. Hayır, yani.
Şöyle bir şey de olabilir. Ben mesela Lily'nin iki önünde iki seçenek var. Bir tanesi James'e olan ilgisini ve James'in ona karşı ilgisini ancak bunun çok ciddi bir şey olmadığını kendisine ikna ederek de kabul edebilirmiş gibime geliyor. Yani biz işte hani zaten onun kötü birisi olduğunu biliyorum. Bu benim için sadece işte zaman geçirmek, gönül eğlendirmek için yaptığım bir şey falan gibi yaparak da gerçeği reddedebilir. Gerçekten ona ilgisi olduğunu ve bunun daha ciddi bir şey olduğunu reddedebilirmiş gibime geliyor. Hani bu da olabilirdi.
Okey, olabilir. Lily'yi hiç öyle düşünmedim.
Allah zaten 70 milyon versiyonunu okuyunca bir karakterin kafası insanı çok karışıyor. Her şey olabilir diyorsun yani. Ya bir dakika, biz artık fanfiction konuşma mevzusunu resmileştirmeliyiz gibime geliyor. Çünkü her bölümde bir şekilde fanfiction'dan bahsetmeye başlıyoruz. Konu dağılıyor. Bunu böyle resmi bir segment haline getirelim mi dersin podcastımızda?
Evet, artık kendimizi ve herkesi kandırmayı bırakmalıyız. Bence bölüm sonlarına koyalım bu segmentimizi. Dolayısıyla dinlemek istemeyenler, bizimle bu çukura düşmek istemeyenler o sırada podcast'ı kapatabilsin.
Ki farkında mısın bilmiyorum ama kimseden de ya çok fazla fanfiction konuşuyorsunuz gibi geri dönüş almadık. Genellikle paylaşın paylaşın diye baskı oluyor. O yüzden
bunun adı ne söylemediniz? Bunun adını söyleyin. Ama şöyle, fanfiction nasıl okunur kılavuzu tarz bir bölüm çekmemiz lazım, yayınlamamız lazım. Öyle içim rahat edecek. Çünkü gerçekten çok fazla böyle kendimi yaşlı hissediyorum. Yani fanfiction'ı önerirken insanlara sürekli ama şuna dikkat et yavrum, ama buna dikkat et yavrum. Bak şöyle kötü şeyler var, şöyle kötü yollara gidiyor falan modunda. Böyle sürekli bir uyarma, mothering moduna giriyorum. O yüzden öyle de bir bölüm düzenleyelim. Yani bir anda kendinizi bu yere atmayın. Böyle şey yapabilirler. Kızlar bizi nereye yolladı ya falan diye böyle şok içinde kalabilirsiniz.
Şimdi millet bize ekşi sözlükle falan şey yazmışlar ya. İsmail Kılıç Aslan hayranı falan yazmışlar ya.
Bilmiyorlar ki.
Yani İsmail Kılıç Aslan hayranı bir kızdan da Harry Potter fanfiction'ı bir okusanız aradaki uçurumlar görebilirsiniz yani. Neyse arkadaşlar.
Şimdi lütfen ekşi sözlüğe girip fanfiction'la ilgili bir şey yazmayın. İsmail Kılıç Aslan'la ilgili yazılmasını kabul edebilirim. Ama gerçek hislerim ve düşüncelerim yazılmasını kabul edemem.
Evet, bu şey guilty pleasure olarak kalsın. Sanki gizli kapaklı bir iş yapıyormuşuz sizinle, sırlarımızı paylaşıyormuşuz ve bu topluma açık bir platformda paylaşmıyormuşuz gibi davranalım, tamam mı arkadaşlar?
Aynen, sanki binlerce kişiye söylemiyorum o hafta hangi fanfiction okudum.
Bas bas bağırmıyormuşsun gibi. Evet, ben konuyu Peron 93 çeyreğe getirmeye çalıştıkça Servet aralara giriyor ama Peron 93 çeyreğe yolculuk. Peron 93 çeyreğe yolculuk bölümünde hikayenin çok önemli karakterleriyle tanışıyoruz. Weasley ailesiyle tanışıyoruz. Hermione ile tanışıyoruz. Neville ile tanışıyoruz. Ve Harry'nin gerçekten büyü dünyasında yetişmiş olan çocuklarla arasındaki farkı anlamaya başladığı, biraz bunun onu paniklettiği ve serinin sonuna kadar olacak olan ilişki dinamiklerinin temellerinin atıldığı önemli bir bölüm. Tabii bu bölümü sadece kantinci teyzenin getirdiği yemekleri yemeleri, işte o onun keyfini vesaireyi hayal ederek ve onun bir parçasıymış gibi hissederek de okuyabiliriz. Özellikle şey kısmı çok tatlıydı. Harry'nin şey demesi. İşte Harry daha önce paylaşacak hiçbir şey yoktu. Paylaşacak birisi de yoktu. Paylaşmanın ne kadar keyifli olduğunu Ron'la oturup bu çikolataları tek tek yerken ve hakkında konuşurken fark etti falan gibi bir yer vardı. Orası çok tatlıydı. Evet, genel olarak bölümü özetleyecek olursak. Bölüm Harry'nin Dursley'lerden kendisini Peron 93 çeyreğe bırakmalarını istemesiyle başlıyor. Tabii Dursley'ler dalga geçiyorlar. Peron 93 çeyrek mi? Daha önce hiç böyle bir şey duymadık. İnşallah okuluna gidebilirsin falan diye. Bu arada da Dudley'nin kuyruğunu aldırmak için hastanede randevuları varmış. Londra'ya onun için gidiyorlarmış. Harry'i de bırakıyorlar. Kös kös gülerek böyle hadi bakalım iyi yolculuklar, iyi bir semester geçir diyerek onu orada bırakıyorlar. Harry de tabii panik olmaya başlıyor. 9. peron var, 10. peron var. Arası boş. O sırada ne yapacağım diye düşünürken işte şeyi kaçıracak. 10 dakika kalmış trenin kalkmasına.
O stresi yaşıyorsun değil mi okurken sen de?
Ve yani her seferinde bu büyücülerin Harry'nin ne kadar hiçbir şey bilmediğini unutmalarına şaşırıyorum yani. Her seferinde şaşırıp duruyorlar. Ya tamam yeter, çocuk muggle'larla büyüdü yani. A'dan başlayarak anlatmanız lazım. Neyse, Harry o sırada Allah'tan Weasley ailesinin yanından geçerken muggle dediklerini duyuyor ve bakıyor. Hepsi onun gibi kocaman birer tane sandıkları var, tane baykuşları var, giyimleri, kuşamları garip falan. Ah tamam, bunlar büyücüdür diyor, onların peşine takıyor. Onlardan öğrenmeye çalışırken nasıl gireceklerini içeriye bakıyor. her seferinde araya birileri giriyor falan. Çocuklar kaybolmuş, nereye gittiler bilmiyor. Kendisini tanıtmak ve yardım istemek zorunda hissediyor. Ve bu şekilde Molly Wesley'e affedersiniz Hogwarts'a gideceğim falan diye ağzını dahi açmadan Molly onun neye ihtiyacı olduğunu anlayıp ona yardımcı oluyor.
Çok tatlıydı değil mi Molly ile aralarındaki ilişki bu bölümde? Molly evet. Bir kere daha gözüme girdi biliyor musun? En başından böyle çocuğu böyle egzotize etmemiş. Hep böyle şefkatle yaklaşmış. Çok tatlıydı. Çok hoşuma gitti.
Onu fark ettim ben de. Tam hepsinin Harry Potter'la karşılaşmaya verdikleri tepki çok farklı. Molly böyle bir anda işte Harry'nin öksüzlüğünü, kibarlığını, adamlığını, efendiliğini falan fark edip ona karşı empati duyuyor. İkizler merak duyuyorlar. Voldemort'u hatırlıyor mu falan diye sormak istiyorlar böyle. Herkesin Harry Potter'a tepkisi aslında kendi karakterini birazcık belli ediyor gibi.
Ron da böyle acaba gerçekten Harry Potter mı yoksa ikizler yine beni mi kandırmaya çalışıyor?
Ben mesela onu okurken başta şey oldum. Hani neden Harry'e bakıp duruyor? Ron da mı meraklı böyle fen olacak falan diyorsun. Ama sonra aslında kardeşlerinin onunla dalga geçmemesini yakalamaya çalışıyor falan. Çok tatlı. Neyse sonra Harry bir şekilde perona nasıl geçeceğini öğreniyor Molly'den. Trene biniyor. Trene binerken orada ikizlerle tanışıyor. Wesley ailesinin birazcık iç dinamiklerini öğrenmeye başlıyor. Farklı karakterleri Percy'yi, Ginny'yi vesaire. Sonra trene bindiği zaman Ron onun kompartmanına geliyor, oturuyor. Ve çok tatlı, çok keyifli bir muhabbetleri oluyor. İkisi de birbirinden çok şey öğrendikleri ve birbirlerini çok ilginç karakterler olarak buldukları. O arada Hermione onların kompartmanına geliyor, onlarla tanışıyor, Neville giriyor, tanışıyor, Draco Malfoy geliyor tekrar. Ya Harry Potter mıymışsın sen bakayım falan yapıyor. O da kendisinin arkadaşlığını Harry'e teklif ediyor ki bunun üzerine kesinlikle konuşmamız lazım. Ve bölüm Hogwarts Express'inin şatoya ulaşması, daha sonra öğrencilerin kayıklara binmesi, Hogwarts'tan içeriye girmeleri ve onları gidecekleri istikamete bırakacak olan Hagrid'in Hogwarts'ın kapısını çalmasıyla bitiyor.
Yine çok ikonik, çok tatlış bir bölüm değil miydi?
Evet, çok garipti yani. İlk defa karşılaşıyor olmak Wesley ailesiyle. O kadar yakından tanıyoruz, o kadar haklarında şey okumuşuz, düşünmüşüz ki sanki böyle yakınımız gibi hissettiğimiz birisiyle ilk karşılaşmayı okumak gerçekten farklı bir tecrübeydi. Ron'la Harry'nin arkadaşlığı ve o ilk konuşması hakkında konuşmak istiyorum seninle. Neler hissettin bunu okurken?
Bölümü okurken içimden bir yerde aşırı şaşırıp çığlık attım. Neresi olduğunu tahmin edebiliyor musun? Hiç böyle nasıl ya diye hiç şaşırdığın bir yer oldu mu bölümde? Ron'la ilgili. O yüzden bu soruyu sorunca bu cevabı verdim.
Sanmıyorum ya.
Charlie'nin asasını kullanıyor Ron.
Evet. Bak bunu konuşmuştuk sanki ya bu serinin başında ya da diğer bölümlerden birinde. Başkasının asasını kullananlar, Neville de babasının asasını kullanıyor. Bir türlü büyüde başarılı olamıyorlar.
Yani artık bu cahillik bırakılmalı yani.
Bu topluluğuna sesleniyoruz buradan. Herkese kendi asasını teslim ediniz yahu.
Ron giderek başarılı oluyor ya. Belki de hani ikinci filmdeydi değil mi? Asası kırılıyor. Yenisini almak zorunda kalıyorlar. Belki onunla ilgilidir.
Evet, asasının şeysi çıkıyor. Unicorn saçı çıkıyor falan gibi yazmışlardı böyle. Ben şey düşündüm şimdi. Ron'un Hermione'ye karşı davranışı ile Harry'ye karşı davranışı arasındaki fark biraz beni sinir etti açıkçası. Yani Hermione o kadar da gıcık gelmedi bana bölümde. Evet, biraz fazla konuşuyor. Biraz çevresinden habersiz. Mesela Ron'la Harry ikisi de çok empatik karakterler. Birbirlerinin ne hissettiğini tahmin edip hemencecik araya girip hani daha iyi hissettirmeye çalışıyorlar. Ya da kendi duygularını çok güzel bir şekilde birbirlerine ifade ediyorlar. Baştan beri mesela Harry işte ah keşke benim de Muggle'larla yaşamasaydım da büyücü kardeşim olsaydı diyor. Ron da ama biliyor musun 6 kardeşin en küçüklerinden birisi olmak gerçekten çok zor bir şey falan diye. Ben lan dedim siz 2 dakika önce birbirinize selam verdiniz. Bu nasıl bir yakınlık? Hani o ikisi öyleyken Hermione'nin biraz konuşuyor. O sırada diğerlerinin yüzü değişiyor onu dinlerken falan. Hiç bunları fark etmeden konuşmaya devam etmesi falan herhalde birazcık onlara itici geldi gibime geliyor.
Ya zaten hep dışlıyorlar benim yavru kuşumu. Yani Ron'u kitaplar boyunca sevmememizin sebeplerinden biri bu. Harry de yani hiçbir zaman Ron'a...
Ron kadar sevmiyor.
Yani evet. Ve Ron'a da yani Ron'la Harry birbirlerini çok az durumlarda karşılarına alıyorlar. Bir bu şey olaylarında. 4. kitapta yaşanmıştı yani. Ama onun dışında mesela 3. kitabı düşün. Bu ateş oku olaylarında Hermione ile aylarca konuşmamışlardı. bu kitabın işte o troll sahnelerine kadar Hermione ile arkadaş olmayacaklar. Yani zaten Hermione'ye iyi davranmıyorlar ki. İşte Dramani şeyleri, fanfictionları hep buralardan alıp alıp böyle oraları abarta abarta. O yüzden Draco çok iyi falan gibi saçma bir storyline'a bize inandırabiliyor.
Yani Ron'un o mean, birazcık kötü şeysi yanı var ya, Hermione'yi eziyor işte.
Acımasız.
Acımasız, aynen. Yani Hermione odan şeyden çıktığı anda mesela, kompartmandan çıktığı anda ona şey diyor. O hangi evde olacaksa ben o evde olmayayım falan yapıyor böyle. O bence Harry'nin tolere ettiği bir şey. Yani başka insanlar da tolere etmiyor meanliği. Mesela Draco Malfoy Hagrid hakkında kötü konuştuğu zaman Diagonally'de. O zaman Harry bunu hiç affetmedi mesela, ama Ron Hermione'ye durmadan laf soktuğunda ya da kötü kötü konuştuğunda, acımasız acımasız konuştuğunda onu biraz hasır altı ediyor gibi geliyor.
Ama ne söylediğiyle de ilgili. Yani Harry'nin bir takım değerleri var. İşte kanla ilgili mevzular, parayla ilgili mevzular, işte Malfoy mesela viziler fakir dediğinde direkt siliyor Malfoy'u falan. Ama Hermione'nin çok bilmişliğinin zaten kötü bir şey olduğunu düşündüğü için ve kendisi de bu konuda zaten ezik hissettiği için, ben bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum falan modunda olduğu için, o sırada Ron'un o verdiği tepki, hani bir tane çok komik cümle vardı. Hermione işte bütün kitapları okuduğundan bahsediyordu. Sonra Ron'la bakışıyor Harry ve bütün kitapları şu ana kadar ezberlememiş olmanın normal bir şey olduğunu anlayıp Ron'un bakışından rahatlıyor mesela.
Orada mesela Hermione'nin Harry hakkında bir sürü kitap okuması, daha doğrusu Harry hakkında değil ama büyücü olduğunu öğrendiği zaman, Diagon yoluna gittiğinde ilk yaptığı şeylerden bir tanesi, hani büyücü dünyası nasıl bir dünyadır, bunların tarihi nedir, önemli kişileri nedir, kültürü nedir falan, bunları der kitaplar alıp onları okumuş falan. Bunu yapmış olmasını sanki komik bir şeymiş, garip bir şeymiş gibi anlatıyor hikayede. Ben böyleyim, ben olsam ben de aynısını yapardım, çok mantıklı öyle düşünüyorum yani.
Biz zaten Hermione yaşında Hermione'ydik.
Hala Hermione.
Hala Hermione. Çok üzülüyorum yavru kuşuma ya. Kendini kanıtlamaya çalışıyor.
Evet, gerçekten bu kitabı okurken yani özellikle bu bölümü okurken herkesin yakınlık ve empati duyduğu kişiler farklı. Bence Hermione'nin o dediğin gibi kendini kanıtlamaya çalışması, aman bilemezsem mahvolacağım, sordukları bir şey bilemezsem, ya da o seçmen şapka bölümünde hani büyüleri ezberlediği büyüleri tekrar ediyor falan, mahvolurum gibi o panik hissi, aslında mükemmeliyetçi ailelerle yetiştirilmiş ve kendisinden çok şey beklenen ve kendisinden de çok şey bekleyen kişilerin anlayabileceği ve empati kurabileceği bir şey. Ama bence pek çok erkek okuyucu bu kitabı okurken Ron gibi tepkiler veriyordur gibime geliyor Hermione'ye.
Muhtemelen bunu Kızıl Goncalar bölümümüzde tekrar masaya yatırmak istiyorum. Zeynep ve Suavi arasındaki ilişkide Zeynep'in aşırı aşırı aşırı zeki olduğu için ancak kendini kabul ettirmesi. Bence oradaki o dinamik Hermione'nin şu an yaşadığı dinamikle çok benziyor.
Evet, kızlardan konuşmaya başlamışken Ginny ile alakalı şöyle bir sahne vardı. O sahnede ben birazcık bir soru işareti belirdi kafamda. İlk Harry onlarla karşılaştığı zaman Molly, evet hangi peronda bakalım diye sorduğu zaman, ben bunu gerçekten hatırlamıyor, bilmiyor olabilir mi? Bu nasıl bir anlamsız bir soru gibi ilk başta okudum. Sonra da aslında genellikle annelerin yaptığı bir şeymiş bu. Yani hani çocuklara bildiği şeyleri tekrar ettirerek, işte deden nerede yaşıyor, biz hangi şehirdeyiz, işte şuradan şuraya nasıl gidilir falan gibi şeyleri durmadan sorarak onlara bellettirme yöntemi.
İlginç. Anne evet. Olduktan sonra böyle şeylere dikkat ediyorsun galiba.
Hayır, internet kullanmayı öğrendikten sonra. Ama gerçekten bunu bilmemem, fark etmemem başta çok mantıklı. Ama Molly'nin de ne kadar iyi bir eğitmen olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi. Zaten kadın 6 tane çocuk yetiştirmiş. Bazı okuduğum fanfictionlarda.
Hepsi de birbirinden parlak, mükemmel insanlar değil mi? Bill ayrı iyi, Charlie ayrı. Kesinlikle. Bu aralar Charlie'ye bir şey hissediyorum.
Yakınım.
bir hoşuma gitti kendisi. Charlie hakkında neden daha fazla düşünmedik falan diye düşünmeye başladım.
Abi adam Quidditch oynuyor, Quidditch kaptanı. Dövmeleri var. Dragonlarla şey yapıyor. Yani Charlie fanfiction'ı gerekiyor gerçekten. Evet. Percy hakkındaki fikirlerini merak ettim. Bu bölümde Percy ile tanıştık ya. Çünkü sen şey diyordun ya hani, ah Harry Potter'ı o kadar çok seviyorum ki Dursley'leri bile seviyorum. Percy hakkında da benzer bir cömertliğe sahip olacak mısın acaba?
Ya şimdi bir ara Penelope Cleanwater mıydı, o kadının adı neydi, kızın adı neydi? Onunla bir takılacak falan ya. Orada zaten direkt şey yapmıyor mu seni? İlişkiyi gizlemesi falan, hani direkt zaten benim empati kurmamı sağlamıştı yani. Bir de ya serinin sonunda yola gelecek. Ki ben Draco seviyorum yani, herkesi sevebilirim. Draco'nun bu bölümde neler yaptığını okuduk. Ben böyle cringe cringe cringe.
Ortamlarda Draco satıyoruz, yaptığın şeye bak Draco falan diye kızıyormuşsun köşeye çekip Draco'yu.
Okuyamayacağım, gözlerimi kapatıyorum falan yani. Şeyi unutmuştum ben. Ron ve Harry'nin aslında durumlarının çok iyi olmaması, daha böyle ne bileyim Harry'nin parası varmış ama bilmiyormuş. Weasley'lerin zaten durumu çok iyi değil. Ron bunu her zaman üzülüyor falan. Biraz utanç duruyor. Ama böyle Harry, aa benim de hiçbir zaman param olmadı ki falan yapınca böyle hani Ron da rahatlıyor falan. O şekilde aslında bir ilişki kurduklarını ben unutmuştum. Onu okuyunca
evet,
böyle hoşuma gitti.
Çünkü ilerleyen kitaplarda hep Harry zaten hem zengin hem ünlü hem başarılı bilmem ne falan ya, hep o dinamiği görüyoruz Ron'la ama en baştaki o ortaklık, müşterekliği unutmak, ben de unutmuştum yani.
Ben şimdi Molly'nin uzaktan ikinci kuzenimine bir muhasebeciymiş ya. Onun spiritiyle diyeyim bir hesaplama yaptım. Şu ana kadar öğrendiğimiz bütün bu muhasebe şeyi. Galeon, sickle, nut mı? Bunların Türkçesi ne? Bilmiyorum. Aynıdır herhalde değil mi?
Herhalde aynıdır, evet.
Bunları hesapladım. Sonra bunları TL'ye de çevirdim. Dolayısıyla şu ana kadar satın aldıkları her şeyin fiyatını çıkardım. Dinlemek ister misin?
Nasıl ya? Nereden biliyorsun currency rate'i?
Şöyle hesaplıyorum şimdi. Diyor ki bize bir galeon 17 sickle. Bir sickle'da 29 nat. Dolayısıyla okay, bir galeon 493 nat. Bu bize en başta söylediği. Hagrid anlatıyordu Harry'e. Bunu biliyoruz. 2. Hagrid şeyde yatarken, bu denizin ortasındaki kulübedelerdi ya, baykuş geliyordu. Gazete getiriyordu. Baykuşa gazete karşılığında 5 nat. Dolayısıyla gazete fiyatını biliyoruz.
Gazete 5 nat.
Ondan sonra gidip asa alıyor Harry. 7 galeon ödedim diyor. Sonra da bu şeyden, arabalı kantin diyelim, onun Türkçesi artık neyse, trolley'e de bir sürü şekerleme alıyorlar. Ona da 11 sickle, 7 bronze nut veriyor. Dolayısıyla şu an gazetenin fiyatını, asanın fiyatını ve şekerlemelerin fiyatını biliyoruz. Ben de şöyle bir hesap yaptım. Gazete dedim, 5 nutsa Türkiye'deki gazete fiyatlarına baktım. Gelecek postası ayarında gazetelerin fiyatı 10 TL'ymiş. Dolayısıyla 5 nat 10 TL. Orada da 1'e 2 şeyi var. Dolayısıyla şu çıkıyor. Gazete 10 TL. Gelecek postasını almak istersek arkadaşlar 10 TL'ye alabiliyoruz.
Gayet uygun.
Aynen. Ne kadar çok şekerleme aldıklarını şuradan anlayabiliriz. 326 nat demişim. Herhalde bir 600 liralık şeker almışlar. İnşallah doğru hesaplamışımdır. Asanın fiyatı da 6000, hatta 7000 liraya yakın.
Yalnız Türkiye'de enflasyondan ötürü 7 bin liranın kafamdaki şu anda karşılığı yok. Yani neye tekabül ediyor? Az mı, çok mu? Mesela bakıyorum, İman Nur konuştuk geçenlerde. İman Nur'lar 4 bin 5 bin falanmış galiba.
Ama onlar zaten çok absürt bir sayı. Ben mesela şeye baktım. Instant Pot Türkiye'de düdüklü. Buradan mı götüreyim, Türkiye'den yeniden mi alırım diye hesap yaptım. 5000 küsurlardaymış mesela. Kahve makinesi alırsan mesela, DeLonghi'nin en düşük modelleri 5000 lira.
O zaman
ucuz yani, da değil, pahalı, aşırı pahalı değil. Evet. Ama ucuz da değil asla yani.
Evet, ama asa demek ki çok önemli. Buradan bunu anlıyoruz yani. Yani adamlar şey satmıyorlar, çubuk satmıyorlar. Ollivander'ın o prestiji bilmem nesi falan filan. 6000 liralık bir şey satıyor olmalı. Getirdiği bir şey herhalde.
Ama yani nasıl döndürüyor bilmiyorum. Şimdi Diagon yolundaki kiraları bilmediğim için ya da oradaki dükkana sahip mi değil mi bilmiyorum. Çünkü nüfusunu düşününce İngiltere'deki şeyin, büyücülerin. Yani yeni asa alan yılda kaç tanedir?
Ya geçinebilir misin? Ya bir şey konuştuk mu? İngiltere'deki tüm çocuklar Hogwarts'a mı gidiyorlar büyücüler? Yoksa başka büyücü okulları da var mı? Neye göre seçiliyor Hogwarts'a yani?
Ya zaten Avrupa'da 3 tane var galiba. Başka ismini duymuyoruz. İşte bir tane de Middle East'te varmış falan diye arada geçiyor böyle fanfictionlarda ama benim anladığım kadarıyla, atıyorum çocuğun İngiltere'de doğdu ama istersen Fransa'daki okula gönderebilirsin. Hayır, ama İngiltere'de başka okul hiç adı geçmiyor. Hogwarts var yani.
İşte adı geçmiyor olması yok olduğu anlamına mı geliyor ki? Yok olduğu anlamına geliyorsa bu çok bana şey geliyor, absürt geliyor. Çünkü Hogwarts'a mesela Harry'lerin döneminde 5 tane erkek var Gryffindor'a giren. Hadi 5'i 4 ile çarp, 20 erkek, 20 de kız olsun, 40. Yani koca büyücü toplumunda İngiltere'de her sene 40 tane mi 11 yaşında çocuk var? Düşünsene 40 tane 11 yaşında çocuk var sadece.
Ya bence zaten ben bunu kabul etmeye başladım. Büyücü popülasyonu bayağı az. Zaten herkes birbirini tanıyor.
Çok garip bir şey ya.
Ama birçok şey bu perspektifle mantıklı hale geliyor. Çünkü çok arkaik bir düzende yaşıyorlar.
Ama daha doğrusu bence şöyle, eğer bu kadar az kişilerse Muggle toplumundan kendilerini soyutlamaları çok mümkün değil. Yani nasıl bu kadar iyi soyutlayabiliyorlar onu anlaması zor.
İşte saçma sapan şeylere inanıyorlar, safkanlık gibi. Ancak öyle şeylerle belki.
Yani düşünsene, bu kadar az bir nüfusla herkesin ihtiyacı olan ihtisaslaşmayı, özelleşmeyi sağlayabilir misin? Herkesin ihtiyacı olan marangozudur, bilmem nesidir, işte otelidir, restoranıdır, hepsini sağlayabilir misin? Yani sağlayamazsın, muhakkak diğerlerininkilerini kullanman
az
gerekiyordu.
Az şeye ihtiyaçları var. Çünkü az oldukları, az kişi oldukları için az şeye de ihtiyaçları var. Zaten üniversite yok bir kere. Hogwarts'tan mezun olup ejderha eğitmeni oluyor.
Okuduğum bir fanfiction'da diye giriyormuşum tekrar. Oxford'un bir tane, hani Oxford'da farklı farklı kalıcılar var ya, bir tane daha kalıcı varmış. O da büyücülerin yetiştiği kalıcımış. Ama diğerlerinden saklıymış falan böyle durmadan. Aa bir dakika, beraber okuduk bunu ya.
Hangisini?
Şeyde, Love and Other Historical Inaccuracies'de.
Benim okuduğum başka şeylerde de var. Çünkü aslında okumadığımda, yani bazılarında sadece sinopsisini okuyorum. Sadece abstractlerini okuyorum arkadaşlar. Literature taramamda bazı makalelerin. Orada genelde işte Draco'da böyle çalışkan bir tip. Hermione'de çalışkan bir tip ya. Hani onların yolu zaten Oxford'a, Cambridge'e hep düşüyor yani. Oralarda karşılaşıyorlar.
Evet, Malfoy'a gelmeden önce Dumbledore kartı çıkıyor ya şeyden. Çikolata kurbağadan. Orada Dumbledore'a dair oda müziği ve bowling sevdiği yazıyor. Dumbledore'u hiç bowling oynarken hayal edemiyorum Servet, ama ölmeseydi, Voldemort'u öldü, şey yaptıktan sonra, yendikten sonra Harry ile bir bowling atmaya giderler miydi dersin?
Ben hayal edebiliyorum ya, tam Dumbledore'un yapabileceği bir şey. Hatta o kadar çok keyfi yerine gelmiştir ki o çikolata kartını görünce.
Bence ona sordular, hani mesela bir konferansa bir şeye katılırken kendin hakkında en önemli şeyleri yazıyorsun ya, onu yazdık gibime geliyor.
Bak bir şey soracağım, burada Grindelwald'ı işte 1945'te yendi yazıyor ya, ya çok sıkıcı bir soru, vazgeçti. Sence Rowling biliyor muydu diye soracağım, yani bunun önemli bir şey olduğunu.
Ben şöyle bir şey okudum, teori okudum. Rowling bunları yazarken ileriye dönük olarak ne yapacağını bilerek ona göre ileriye göre şimdiyi yazmıyor. Şimdiyi yazıyor, zaman ilerledikçe şimdinin üzerine bina ediyor.
Ben de şöyle bir şeye sahibim, izlenime sahibim. Mesela bir tane röportajını okudum. Diyor ki McGonagall'ın diyor çok uzun bir backstory'si vardı benim zihnimde. Ama hiçbir zaman hikayeye relevant hale gelmediği için hiç bahsetmedim dedi. Şimdi bunun gibi farklı karakterlere bir sürü geçmiş yazmış muhtemelen. Şimdi ve geçmişi biliyor ama geleceği bilmiyor olabilir. O yüzden evet, mantıklı geldi dediğin şu an bana.
Bu arada farklı hikayelerin, karakterlerin geçmişine dair yazı şeylerini, fikirlerini Pottermore'da hep yazıyor. O yüzden ben girip okuyorum, işte Malfoy ailesi, McGonagall bilmem ne falan. Bayağı konuda bilgi var yani.
Bu bölümde Malfoy ailesiyle de ilgili benim unuttuğum bir şey söylemiş. Ben pişman oldular falan diye söylediklerini düşünüyordum. Hani Voldemort kaybolduktan sonra tekrar gelirken. Ama meğer şey demişler. İşte bizi büyüledi. Biz ne yaptığımızın farkında değiliz.
Imperius büyük ihtimalle. Imperius evet, olduğunu söylediler. Şimdi Malfoy'a gelecek olursak. Malfoy Harry'nin Harry olduğunu duyar duymaz onun yanına geliyor ve Harry'e kendini tanıtıp elini sıkmak istiyor. Arkadaşlık kurmak istiyor. Weasley'ler yerine bizimle takıl. Bak ben sana nasıl bu büyücü dünyasında hareket edeceğini gösterebilirim. Senin rehberin olabilirim falan diyor. Burada işte safkanlarla takıl, annenlere benzeme falan diyor ya. Mesela ben burada şöyle düşünmüştüm ilk başta. Bunu neden yapıyor? Harry'e neden arkadaş olmayı teklif ediyor? Yani şeyi bilmiyor, kehaneti bilmiyor ya Malfoy. Harry'nin annesinin babasının öldürülmesi esnasında sanki onlar Voldemort'u sevmedikleri ya da ona muhalefet ettikleri için Voldemort onları öldürmeye gidiyor. Harry ile herhangi bir derdi yok. Hazır gitmişken onu da ortadan kaldırmak istiyor. O yüzden Harry çok da önemli bir karakter değil şey açısından. Voldemort kızmaz yani onun arkadaş olduğunu eğer geri dönerse. Safkan aileden gelen bir erkek, çok meşhur. Hani onunla arkadaş olayım falan gibi, daha böyle masum. Direkt onu düşman olarak kodlamadığı için diyebilirim. Direkt düşmanımız o bizim karşı tarafta diye kodlamadığı için gibi düşünmüştüm. Ama gene Pottermore'da yazdığı şeylerden bir tanesi bu, Rowling'in açıkladığı bir şey. Şey diyormuş, eski ölüm yiyenler Voldemort'un nasıl Harry'i öldürmeye gittiğinde öldüğünü, Harry'nin de aslında çok güçlü, kuvvetli bir kara büyücü olduğu teorisiyle açıklayıp, madem o kara büyücü gitti, bu kara büyücüye tabi olalım gibi bir hasretle ve heyecanla onu beklediklerini.
Bunu okumuştuk sanki. Geçenlerde böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum ben de. Hagrid'in anlattığı kısımda geçiyor olabilir bu. Yani bazı büyücüler de, ay emin değilim, buna bakmamız lazım.
Galiba diyordu, evet, senin işte kötü bir büyücü olduğunu, işte Voldemort kadar kuvvetli olduğunu işte falan. Yani çok mantıklı. Şey düşünebiliyorum mesela. Direkt Lucius'un Malfoy'a işte, bak sizin yılınızda şöyle kuvvetli bir büyücü olacak, onun iyi şey yap, onunla iyi anlaş, onunla ters düşme falan dediğini. Ama daha sonra Malfoy Harry'nin Muggle sevici olduğunu ya da işte Blood Traitor'ları sevici olduğunu falan görünce o konuşmada hemen hani öyle değildir deyip hemen asıl yüzünü gösteriyor. Direkt düşmanlık yapıyor Harry'ye gibi. Var mı bu şey, bu sahneye dair fanfiction evreninde farklı yazmalar, Malfoy aslında şunu yapmak istiyordu, onu yanlış anladınızlar falan.
Oho, şöyle yorumlamalar bile var. İşte Hermione'yi görüyor, çok etkileniyor. Sonra Hermione'nin bunu çocuklarla konuştuğunu görüp kıskanıp gidiyor falan hani. Buraya kadar götürüyorlar işi yani.
Malfoy'un 11 yaşında olduğunu farkındalar değil mi?
Ama işte orada böyle kadim büyüler var ve kendisi algılayamıyor tam olarak ama Hermione'yi görünce içinden ona doğru bir şey geçiyor, yükseliyor falan tarzı şeyler yani.
Evet arkadaşlar, sonrasında Hermione ile tanışıyorlar, Neville ile tanışıyorlar. Ha şeyi fark ettin mi? Neville'in kendisini anlattığı sahnede o işte amcası onu camdan aşağı bırakıyormuş falan. Onu konuşmuştuk çünkü ilk bölümdeydi sanırım.
Aynen, o sırada sen bana anlattığını daha böyle kuşkuyla yaklaşmıştım ama şimdi amca tamam ya öldürmeye çalışmamıştır falan diye.
Evet, amca ben tam hatırlamamışım. Yanlışlıkla bırakmış adam yani. Ben hani bilerek bırakt bakalım ne olacak diye falan zannetmiştim.
Evet, yanlışlıkla bir... 10 yaşında bir çocuğu öldürünce bir sıkıntı olmuyor. kaç yaşında, belki 5 yaşındadır.
Şey yani diğeri kek ve çay getirdiği için direkt çocuğu bırakması çok Türk bir hareket yani. Evet, sonra yolculuğun sonuna geliyorlar. Hiç mesela diğer öğrencileri araba hani at arabaları falan şey yapıyor ya, onların onunla gittiğini falan söylemiyor. Direkt şeye biniyorlar, kayıklara biniyorlar. Hagrid'i görüyorlar falan. Ve o şekilde bölüm tamamlanıyor. Hogwarts'ın kapılarında bölüm tamamlanıyor.
İki tane sorum var sana. Bir, Trevor Scabbers'la tanışıyoruz. Trevor'dan sonra bir şey çıkmıyor. Trevor bir daha geliyor mu? Gündemimizi bilmiyorum. Ama Scabbers şimdi çok saçma. Özellikle üçüncü kitapta ikizler, neydi şeyin adı ya?
Neden Peter Pettigrew'un Ron'la yattığını görmüyorlar?
Hani bunu bilerek yazmış olamaz gibime geliyor. Bunu sonradan uydurmuş olmalı. Ama bir yandan da hikayenin o kadar önemli bir parçası ki, o kadar merkezinde ki.
Ya bana şöyle geliyor. İkizler genellikle bu haritayı yaramazlık yapmak için kullandıkları için Gryffindor Kulesi'nde ne olup bittiğine göz ardı etmiş. Düşün mesela 600 tane falan nokta var haritada ve bu 600 noktadan sadece yaramazlıklarını yapacakları koridor ya da sınıflarda kimin olup olmadığına bakıyorlardır gibime geliyor. O yüzden Gryffindor'da da büyük ihtimalle her şey üst üste de geçmiştir. Odalar birbirine çok yakın olduğu için o karakterler falan. Bakmamışlardır. Baksalardı görürlerdi ve dikkatlerini çekerdi gibime geliyor.
Belki üst sınıflardan bir çocuk zannetmiş olabilirler. Bir de aslında kulede yaşıyorlar ya.
Hmm.
Dolayısıyla katlar üst üste. Ron'la biri üst üste gözükünce belki Ron'un üst katındaki odadaki bir insan zannetmiş olabilirler.
Olabilir, evet. Yani zaten şey esnasında görseler, Ron Scabbers'ı almış ve derse gidiyor falan, koridordalar. Hani o esnada zaten dikkatlerini çekmez çünkü koridorda Ron'un yanından herhangi birisi geçebilir. Hani tek dikkatlerini çekebileceği yer yatak odası, o yatakhane. Yatakhanede de dediğin gibi bir şey olabilir ya da ya hiç bakmamışlar yatakhaneye ya da bir sürü yatakhane var zaten, iç içe geçmiş falan gibi olabilir yani.
Ya da Scrabble's ne kadar aslında Ron'la takılıyor onu da bilmiyoruz.
Evet, evet, ne kadar zamanını orada geçiriyor yani.
Ama Peter Pettigrew'den nefret ediyorum.
Dün akşam okurken McGonagall diyor ya, bir sonraki bölümde konuşacağız bunu ama evlerden bahsederken işte Gryffindor House, Slytherin House falan, her evden çok ünlü ve başarılı büyücüler çıktı diyor. Bir de birkaç yerde de işte Slytherin'den şimdiye kadar çıkan karanlık büyücülerin hepsi Slytherin'den çıktı falan gibi şeyler geçiyordu. O sırada aklıma şey geldi. Gryffindor'dan herhangi bir karanlık büyücü ya da kötü birisi çıktı mı falan diye. Sonra direkt Peter Pettigrew yani.
Bir de ne alaka? O çocuk nasıl girmiş Gryffindor'a? Neyse, bunu bir sonraki bölümde tartışalım bence. Ama yani çapulcular o kadar çok okuyorsun. En ufak bir empati sempati doğdu mu sana? Yoksa nefretini mi
doğdu kırdıkça? Biliyor musun? Ben okul zamanındaki Peter'ın böyle kötü niyetli ve şey birisi olduğunu düşünmüyorum.
Ne zaman değişti peki? Ya çünkü olamaz, ben de anlıyorum. Çünkü Sirius'la şeyle James'le beraber en büyük sırlarını paylaşıyor. Animagus oluyorlar yani. Hani orada bir kesinlikle bir samimi bir arkadaşlık var ve o yüzden kötü olamaz, onu anlıyorum. Ama onu ihanet etmek.
Mesela bak, şu hikayeleri hiç sevmiyorum. Kalkıp da Remus ya da Sirius'u en başından beri Peter'dan nefret ediyormuş ya da Peter'a ancak James için tahammül ediyormuş falan gibi yazılmasını sevmiyorum abi. Bu bana hani tarihsel revizyonculuk falan gibi geliyor açıkçası.
Doğru. Ama şunu onlar... da güzel gösteriyor bazıları. Ya şimdi o dört arkadaştan üçü, şimdi James ile Sirius'un arasındaki ilişki, işte Lupin'le bilmem ne falan, Peter hep dışarıda kalıyor ve James'le arasında bir daha bir yakın ilişki var diye benim kafamda canlanıyor ama özellikle o yüzden tutup James'e ihaneti çok kötü.
Yani aralarından hangisine ihanet edeyim, James'e ihanet edeyim diye James'i seçmiş durumda değil sonuçta. Yani koşullar o şekilde kendini göstermiş.
Bak,
yani
ben Sirius'a ihanetini anlayabilirim, tamam mı? Sirius, he's an asshole yani. Hani Peter'ı da bayağı ezmiştir yani. Ama James ne yapmış olabilir bir insana ya?
Yani işte dedim ya, böyle kura çekip de ha hangisine zarar vereyim, James'e zarar vereyim diye öyle seçmedi sonuçta. Yani Voldemort James'in peşindeydi. O da yani bence şey olmuş olabilir şimdi. İlk başta Hogwarts'ta çok daha korunaklı bir alandalar. Hogwarts'ın kendi korumaları var. Dumbledore var. En yakın arkadaşlarıyla her gün iç içeler falan. Hogwarts'tan mezun olduktan sonra büyük ihtimalle şey hissediyor. Aynı özgüveni hissetmiyor kendisine dair. Aynı loyalty'yi hissetmiyor. Ve daha büyük bir korku alemine dalıyor. Çünkü Voldemort çok kuvvetlenmiş. Ve Voldemort Peter'ın peşinden gidiyor. Büyük ihtimalle Snape falan, aralarındaki en zayıf halka Peter bilmem ne falan gibi ona malumat vermiştir. O da Peter'ın peşinden gidip, bence Peter'ın karşısına çıkıp baya baya şahsen fiziksel olarak onu o şekilde tehdit edip yanına çekmiştir. Voldemort karşısına çıkıp kendisini tehdit ettiği halde onun için informant olmayacak insan sayısı da hani... Herkes de bunu yapmaz yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden ben Peter'ın yaptığı şeyi tabii ki onaylamıyorum, şey yapmıyorum ama anlayabiliyorum yani.
Peki sence sırt tutucu olduğunda çoktan ölüm yiyen miydi?
Tabii ki.
Ne zaman döndü? Kehaneti işte, öğrendikten sonra diyorsun.
Döndü derken?
Yani ne zaman ölüm yiyen oldu Peter?
Bence şey olabilir şimdi, Voldemort Potter'ların çocuğunu gözüne kestirdi ya. Potter'lara yakın kim var zayıf halka? Peter'ın peşinden gitmiş olabilir.
Peki kehanetle... Cadılar Bayramı arasında, ya yani kehaneti Voldemort'un öğrenmesiyle Cadılar Bayramı arasında kaç hafta var mesela acaba?
Şey bilmiyorum, ne kadar süre saklı kaldıları bilmiyorum ama James sıkılana kadar, yani bayağı kafayı yiyene kadar saklı kalmışlar. Kendilerini izole etmişler. Onu şeyin, Lily'nin Sirius'a olan mektubunda öyle bir şeyden bahsediyordu.
Peter'a söyledikleri anda, Peter sırt tutucu olduğu anda ölecekler.
Gidip söylemiş gibi değil mi? Evet.
Evet.
Hmm.
Orası biraz soru işareti. Neyse, şu an Scabbers'la bu bölümde tanıştığımız için şimdi bunu konuşuyoruz ama daha buna çok var. Bunu önümüzdeki sene falan konuşabiliriz yani, aslında o zaman Peter'la tanışacağız.
Belki şey olmuş olabilir. İlk başta bunlar saklanıyorlardı ama saklanırken hemencecik o sırt tutucu yapalım olayını yapmadılar. Daha sonra Dumbledore bu planla onların karşısına çıkınca onlar da okey yapalım dediler. Sırt tutucuyu Peter yaptılar. Peter'a o şeyi, şifreyi verdikleri andan itibaren Peter direkt gidip söyledi ve şey oldu gibi bir şey olabilir yani.
Bir de Fidelius nasıl okunuyorsa, o zaten çok komplike bir büyü. Bazı büyülerde atıyorum işte çok özlü iksir bile mesela kaynatması 3 ay sürüyor ya. Hmm. Belki yapması uzun bir büyüydü ve Dumbledore evet. Karar verdikten birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra hazır oldu büyü. Evet. Onu da bilmiyoruz yani.
Evet.
Bilmiyorum, ama güzel bir şey. Bilmediğimiz şeyler fanfictionlar için sadece bir fırsat demek arkadaşlar.
Aynen, çok doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüz olan Seçmen Şapka'da buluşmak üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.